Ayrım 25, sayfa 322. Deniz Baykal'dan tarihi uyarı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, önceki gün Ordu'da düzenlediği mitingde Türk ulusuna şöyle sesleniyordu. İrticai tehlikelere karşı ulusça üzerimize düşeni yapmalıyız. Oynanan oyunu bozmalıyız. Baykal hemen ardından da ekliyordu. Yoksa maazallah İran'a döneriz. Bu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumları ve yurttaşları tarafından dikkate alınması gereken çok ciddi bir uyarıdır. Ve de bu uyarıyı yapan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Arkasında milyonlarca vatandaşın oyu bulunan ve oy verdikleri partiler seçim barajına takılan sosyal demokrat vatandaşların meclisteki temsilcisi olan ana muhalefet partisinin lideridir. Deniz Baykal neye dikkat çekiyor? Neye karşı gerekenin yapılmasını istiyor? İrticai faaliyetlerin arttığına dikkat çekiyor. Laik cumhuriyete yönelik tehditlere karşı gerekenlerin yapılmasını istiyor. Yani görme özürlülerin dahi görebilir hale geldiği tehlikeye. CHP Genel Başkanı Baykal'ın söylediği doğrudur. Rejime yönelik açlık ya da sinsi tehditler, Genelkurmay Başkanlığı'nca daha önce yapılan açıklamalarda da işaret edildiği gibi giderek artmaktadır. Bazıları takiyeye devam ediyor olsa da, bazıları söylemlerinden de anlaşıldığı üzere artık yüzlerindeki maskeleri daha fazla kullanmaya ihtiyaç duymayacak duruma gelmiştir. Cumhuriyet değerleriyle bağdaşmayan, toplumun hassas olduğu birçok konuda tartışma ortamları yaratılıyor olması, yıllardır sorun olmayan şeylerin sorun yapılması, bunun böyle olduğunun en önemli göstergesidir. Evet, Deniz Baykal'ın yaptığı uyarı Atatürk ilke ve inkılapları ile laik cumhuriyete sözde değil, özde bağlı herkes tarafından dikkate ve ciddiye alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşları ile her bireyi, Büyük Önder Atatürk'ün vasiyet niteliğindeki şu sözlerinin bilinciyle hareket etmelidir. Türkiye asla şeyhler, müritler, dervişler ülkesi olmayacaktır. Ya Baykal olmasaydı? Terörle mücadele yasasının 6. maddesinin yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Niçin? O maddenin terörist başı APO'ya af getireceği ortaya çıktığı için. Nasıl ortaya çıktı? Deniz Baykal'ın fark etmesiyle. Evet, medyaya yansıyan haberlere göre CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, herkesin gözünden kaçan tehlikeyi tam zamanında fark etti. Ve yaptığı açıklamada bölücü teröre nice evlatlarını şehit veren Türk ulusunu şok eden şu uyarıda bulundu. Buna Öcalan'a af yasası denilebilir. Tasarı hakkında hüküm verilmiş olsa dahi, terör örgütü kurucusunun etkin pişmanlık olanağından yararlanmasına kapı aralamaktadır. Terörle mücadele yasası tasarısının 6. maddesine göre Abdullah Öcalan 2 yıl sonra tahliye edilebilir. İktidar çevreleri aksini savunsa APO'ya af söz konusu olamaz. Böyle bir vicdansızlığı kimse yapamaz. Hiçbir vicdan APO'yu serbest bırakamaz dese de birçok hukukçu bu konuda CHP lideri Baykal'ın görüşüne katıldı. Baykal'ın gerçeğe dikkat çektiğini savunan hukukçulardan bazıları ise şöyle dedi. Peki ileride bu maddeyi ya vicdan sahibi olmayan birileri uygulamaya kalkışırsa ne olacak? Sonuçta ne oldu? Yine medyaya göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına şu talimatı verdi. Tasarı hiçbir tereddüte yol açmamalı. Yeniden gözden geçirilsin, gereken yapılsın. Deniz Baykal'ın ardından askerin de yaptığı uyarılar ve Başbakan'ın direktifi üzerine APO'ya af getirecek denilen ya da bundan endişe edilen madde incelenmek üzere geri çekildi. Dileriz Deniz Baykal'ın dikkatinden kaçmayan bu tehlike, söz konusu maddenin yeniden düzenlenmesiyle var olduğu iddia edilen tehlike ortadan kalkar ve başta şehit aileleri olmak üzere herkes rahat bir nefes alır. Diyeceksiniz ki ya Baykal olmasaydı? İşte bunda haklısınız. Aslan Sosyal Demokratlar. Yarım asırdır CHP'ye oy verdiğini belirten 70 yaşındaki bir okurum bana gönderdiği mektupta şöyle diyordu. Hepsi de Atatürkçü, hepsi de cumhuriyetçi olan sosyal demokrat politikacıların neden aynı çatı altında toplanmadığını anlayabilmiş değilim. Ardından da ekliyordu. Acaba sergiledikleri bölünmüşlüğün seçimlere aynı çizgide 3-4 parti olarak katılmalarının zıt kutuplardaki partilerin işine yaradığının farkında değiller mi? Bizlerin oyları ile bizim tasvip etmediğimiz partilerin iktidara gelmesine neden olduklarının bilincine varamıyorlar mı? Mektubundaki satırların ancak bir bölümüne yer verebildiğim 50 yıllık CHP seçmeni işte böyle diyordu. fikirleri aynı olan sosyal demokrat politikacıların yollarını niçin ayırdığını, bunca zamandır neden diğer partilerin karşısına tek vücut olarak çıkmayı düşünmediklerini soruyordu. Ayrıca da bundan duyduğu üzüntüye, öfkeye dikkat çekiyordu. Sanırım aynı şeyi sizler de düşünüyor, kendi kendinize aynı soruyu sizler de soruyorsunuzdur. Zaman zaman ben de soruyorum, hem de kendi kendime değil, kendilerine. Yani değişik sosyal demokrat partilere mensup sosyal demokrat politikacılarımızdan, hatta liderlerimizden bazılarına. Ne mi diyorlar? Bütünleşmeyi biz de istiyoruz. Ama onlar bize gelsin. Birleşme, bütünleşme bizim çatı altında olmalı. Evet, evet, kime sorsam böyle diyor. Hepsi de bütünleşmenin mensubu oldukları partinin çatısı altında gerçekleşmesi gerektiğini şart koşuyor. Bu ne demektir? Bizim aslan sosyal demokratlar, kusura bakmasın ama bu kısır çekişme demektir. Olası bir sosyal demokrat iktidarın önü sosyal demokratlar tarafından kesiliyor demektir. Ve de bu aklı başında herkesçe malum bir gerçektir. Okuyandan ilginç öneri. 2006'nın ilk yarısında seçim olacağı konusunda ısrarını sürdüren Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan şöyle diyor. AKP'ye karşı olağanüstü sivil siyaset uygulanmalı. Ardından da ekliyor. Bütün genel başkanlar bir araya gelmeli, partilerin tek çatı altında toplanması sağlanmalı. Bu da ne demek mi? Okuyan'ın deyimiyle bu iktidar partisi karşıtı oyların bölünmesini önlemek demek. %10'luk baraj sisteminin AKP karşıtı vatandaşların oylarının AKP'ye girmesine neden olma olasılığına engel olmak demek. Onca siyasi partinin tek vücut, tek isim altında seçime katılmasının kararlaştırılması demek. Türkiye'nin deneyimli devlet adamlarından biri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı Yaşar Okuyan, işte böylesi ilginç öneride bulunuyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Ne diyor AKP dışındaki parti liderleri? Bu iktidar icraatlarıyla toplumu geriyor, ülkeye zarar veriyor diyor. Türkiye'yi ilk seçimde bu iktidardan kurtarmak lazım diyor. Öyle boş laflarla olmaz. O zaman bütün genel başkanlar bir araya gelsin, hepsi koltuklarından feragat etsin, partilerin tek çatı altında toplanması kararlaştırılsın. Biz bu fedakarlığa hazırız. Yaşar Okuyan ardından da ekliyordu. Bütün partililer bir araya gelmesiyle kurulacak siyasi oluşumun adı Ulusal İttifak Partisi olabilir. Halkın büyük bölümü bizi destekleyebilir diye atıp tutan AKP'li politikacılar, halkın büyük bölümünün kimi desteklediğini işte o zaman anlar. Tabii ki bütün bunlar Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan'ın görüşü, önerisi ve iddialarıdır. Ne denli yerindedir, ne denli desteklenir, ne denli gerçekleşir orasını bilemeyiz. Bizim bildiğimiz değil bütün partilerin tek çatı altında toplanması, sağdaki ve soldaki partilerin kendi aralarında bütünleşmesini düşünmenin bile hayalperestlik olacağıdır. Keşke Sayın Okuyan'ın düşüncesi kısmen de olsa gerçekleşse. Keşke sağda da solda da ayrı ayrı bütünleşmeler olsa. Keşke aynı siyasi çizgideki politikacılar birbirlerinin kuyusunu kazmayı bir yana bırakabilse. Keşke sağ görüşlü politikacılar sağda tek çatı altında, sol görüşlü politikacılar solda tek çatı altında bir araya gelse. Keşke sağın oyu sola, solun oyu sağa kaymasa. Ama ne yazık ki mümkün değil. Niçin mi? Görünen köy kılavuz istemediği için. Suçlu mu değil mi? CHP lideri Deniz Baykal'ın dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iddialarına cevaben yaptığı konuşmanın bir bölümü şöyleydi. Kişinin mal varlığını açıklaması suç değildir. Bu ne demektir? Mal varlığının açıklanması ile ilgili Başbakan ile ana muhalefet lideri aynı görüşü paylaşmıyor demektir. Başbakan Erdoğan'ın servetiyle ilgili açıklama yapmamasının gerekçesi neydi? Şuydu, mal varlığını açıklamak yasalara göre suçtur. CHP lideri Baykal Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada ne diyordu? Şunu, hiçbir kimsenin kendi mal varlığını açıklaması suç değildir. Suç olan birinin bir başkasının mal varlığını açıklamasıdır. Yani sizin benim mal varlığımı açıklamanızdır. Peki hangi görüş doğru? Mal varlığını yasak diye açıklamayan Erdoğan'ın mı, aksini savunan Baykal'ın mı? Mantığım, arkadaş ben istersen malımın, mülkümün ne olduğunu açıklarım, suç bunun neresine diyorsa da, yasalar bunun aksine de hükmediyor olabilir düşüncesiyle ne yapmak lazımdı? Konuyu bir hukukçuya sormak. Aynen öyle yaptım ve basın davalarının tanınmış hukukçularından avukat Yusuf İlhan Gündüz'e sordum. İşte verdiği yanıt. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığının açıklanması ile ilgili bir gizlilik var. Ancak bunun kendisinin açıklamasında yasal olarak kesinlikle bir sakınca yok. Sanırım Sayın Başbakan mal varlığını açıklamak istemediği için gizlilikle ilgili yasanın arkasına sığınıyor. Sayın Baykal açıklıyor, başkaları da açıklıyor. Bu suç değil. Yasalar uyarınca yasak olan eğer gerçekten de söylediyse, Maliye Bakanı Kemal Unakıdan'ın Deniz Baykal'ın servetiyle ilgili sözleridir. Evet, bu konuları bizden çok daha iyi bilen hukukçulardan biri olan Yusuf İlhan Gündüz işte böyle diyordu. İlgili yasayı bu sözlerle yorumluyor, CHP Genel Başkanı Baykal'ın savunduğu şu görüşe katılıyordu. Kişinin kendi mal varlığını açıklaması suç değil. Elbette bunu başkaları da başka şekilde değerlendirebilir, orasını bilemem. Bildiğim suç olur diyerek mal varlığını açıklamayan Recep Tayyip Erdoğan'la aynı görüşte olmayanlar arasında lideri olduğu partiye mensup bazı politikacıların da yer aldığıdır. Nereden mi biliyorum? AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve AKP Hatay Milletvekili Fuat Geçen'in dün parlamentoda düzenledikleri basın toplantısında mal varlıklarını açıklamalarından ve de söyledikleri şu sözlerden. Kamuoyu siyasetteki herkesten mal beyanı ile ilgili bu yaklaşımı bekliyor. Sezer gibi olsun. Biri çıkıp da bir sonraki dönemde seçilecek cumhurbaşkanı nasıl biri olsun istersiniz diye sorsa cevabınız ne olur? Benimki aynen şu olur, Sezer gibi olsun. Evet, evet, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı'nın da 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer gibi bir insan olmasını isterim. Tabii ki Sezer gibi olmasın diyenler de olabilir. Bazı laiklik karşıtı yayın organlarının attığı başlıklara bakılırsa diyorlar da. Peki niçin böyle diyorlar? Sezer anayasaya aykırı icraatlara kesinlikle göz yummadığı için. Sezer Cumhuriyet'in niteliklerinden asla taviz vermediği için. Sezer laiklik karşıtı uygulamalara anında karşı çıktığı için. Sezer Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu olduğu için. Sezer ülkeyi ve ulusu irticai tehditlerden korumaya çalıştığı için. Sezer Türkiye'yi İran'a döndürme çabalarına engel olduğu için. Sezer hukukun üstünlüğünü yok sayan zihniyete dur dediği için. Bu kadar mı? Hayır ama dahasını saymaya kalkarsak sütunumuz yetmez. Karanlığı aydınlığa, çağ dışılığı çağdaşlığa, kulluğu vatandaşlığa tercih edenler elbette Ahmet Necdet Sezer gibi bir cumhurbaşkanı ister. Ancak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye asla şeyhler, müritler, dervişler ülkesi olmayacaktır diyerek kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanları hiçbir zaman onların istedikleri gibi biri olmamıştır, olmayacaktır. Sözün özü, amaçlarına ulaşmalarının önünde başlıca engellerden birinin de Sezer olduğunu düşünen molla özentileri ne derse desin, ben bütün kalbimle iyi ki Sayın Ahmet Necdet Sezer gibi bir cumhurbaşkanımız var diyorum. Ve Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı için şimdiden şu dilekte bulunuyorum. Sezer gibi olsun. Sezer'in uyarısı ciddiye alınmalı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, başka ülkelerin çıkarlarını korumak zorunda değiliz. Lübnan'a asker gönderilmesine karşıyım uyarısıyla ne yaptı? Türk ulusunun hislerine tercüman oldu. Evlatları silah altında bulunan vatandaşın sesi oldu. Sayın Sezer bakın neye dikkat çekiyor. Kendi sorunumuz varken başkalarının sorununu çözmek bizim görevimiz değildir. Bu aklı başında herkese göre böyledir, böyle olmalıdır. Türkiye'nin hortlayan bölücü teröre fidan gibi evlatlarını şehit vermeye devam ettiği bir dönemde Mehmetçiğin Lübnan'da ne işi var? Türkiye'nin öncelikli sorunu yabancı ülkeler arasındaki sorunu gidermeye çalışmak mı, kendi başındaki bölücü terör belasının kökünü kazımanın yollarını aramak mı? Türkiye'yi kana bulayan PKK'lı teröristlerin cirit attığı Kuzey Irak'a girmemize izin vermeyenlerin gönlünü hoş etmek amacıyla kalkıp Lübnan'a mı gireceğiz? Hayır efendim, bu iş oldu bittiye getirilecek kadar önemsiz değil. Öyle olsaydı Cumhurbaşkanı'ndan ana muhalefet ve muhalefet liderlerine, sivil toplum örgütlerinden iş adamlarına kadar herkes ve herkesin böyle bir düşünceye karşı çıkmazdı. Neymiş efendim, Lübnan'a asker gönderip göndermemek siyasi iktidarın karar vereceği konuymuş. Kim ne derse desin, sonuçta siyasi iktidarın dediği olurmuş. Doğrudur. Tabii ki sonuçta siyasi iktidarın dediği olur. Son sözü yine siyasi iktidar söyler. Ancak siyasi iktidar Türk devletini, Türk ulusunu temsil eden Cumhurbaşkanı'na, arkalarında 10 milyonlarca vatandaşın oyu bulunan meclis içi ve meclis dışı siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve de kamuoyuna rağmen böyle bir kararı alırsa, doğacak olumsuz sonuçların da bedelini ödemek zorunda kalır. Lübnan'a asker göndermeyi düşünenlerin işin bu yönünü de düşünmelerinde fayda vardır. karanlık güçler yeniden Türkiye'yi hedef aldı. Ermeni asıllı vatandaşımız gazeteci Hrant Dink'in katledilmesi üzücü olduğu kadar endişe vericidir. Çünkü bu suikast uzun bir aradan sonra karanlık ellerin yeniden ülkemizi hedef aldığının göstergesidir. Hain emellerine ulaşabilmek için Hrant Dink'i acımasızca öldüren ya da öldürtenlerin amacı Türkiye'yi karıştırmak, kavga ortamı yaratmak belki o kadar kolay değildir, ancak bu alçakça saldırıyla Türkiye'nin yurt dışındaki itibarına, güvenilirliğine, otoritesine verilebilecek en büyük zarardır. Özellikle de Türkiye'nin iktidarıyla, muhalefetiyle, sözde Ermeni soykırımı tasarısının Amerikan Temsilciler Meclisi'ne görüşülmesini ve kabul edilmesini engellemeye çalıştığı bir ortamda. Şimdi yapılması gereken nedir? İşin gücün bir yana bırakılması, olayın zaman yetirilmeksizin aydınlatılması, tetiği çekenin yakalanması, çektirenlerin ortaya çıkarılması, sıkılan kurşunların amacının ne olduğunun dünya kamuoyuna açıklanmasıdır. Evet, Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in kanının döküldüğü olay planlı bir saldırıdır. Ve bu plan tam anlamıyla her yönüyle amacına ulaşmadan önce bozulmalıdır. İşte bu temenni ile bu insanlık dışı saldırıyı her Türk vatandaşı gibi kınıyor, gazeteci Hrant Dink'e rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tetikçi ile azmettirici ele geçti, iş bitti mi? Huyumuz kurusun, sorumluluğu hemen birilerinin omuzlarına yıkıp kenara çekilmek de üstümüze yoktur. Tıpkı Hrant Dink cinayetinde olduğu gibi. Diyeceksiniz ki katil yakalandı ya. Evet, yakalandı. Hatta diyeceksiniz ki azmettiriciler de enselendi, daha ne olsun. Doğru, enselendiler. Ancak ortada cevap bekleyen yığınla soru var. Bu sorular cevap bulmadığı sürece Hrant Dink cinayeti tam anlamıyla çözülmüş sayılmaz sayılamaz. Azmettirenlerin kimlerle bağlantıları vardı? 17 yaşındaki katil zanlısı tetik çektiren bu azmettiriciler Hrant Dink'i öldürme emrini kimden almışlardı? Ama biz ne yapıyoruz? Bu dosya artık burada kapansın dercesine Trabzon valisi Hüseyin Yavuz Demir ile emniyet müdürü Reşat Altay'ı görevden alıyoruz. Yani İstanbul'da işlenen bir cinayetin faturasını Trabzon valisi ile emniyet müdürüne çıkarıyoruz. Böyle bir psikolojiyle hangi vali, hangi emniyet müdürü görevini rahatlıkla yapabilir? Çünkü birçoğunun kafasında acaba hangi olaydan sorumlu tutulup görevden alınacağım düşüncesi oluşacaktır. Ben ne yapardım? Hrant Dink cinayetinin hemen ardından Trabzon'a özel bir ekip gönderip McDonald's'ın bombalanması ve rahip Andrea Santora cinayetinin dosyalarının çıkartılıp didik didik incelenmesi talimatını verirdim. Her üç olay ile ilgili bulguların karşılaştırılması, aralarındaki benzerliklerin tek tek tespit edilmesini sağlardım. Dink suikastinin azmettiricileri oldukları belirtilen kişilerin yaptıkları telefon görüşmelerinin gün ve saat olarak tek tek saptanmasını, son 6 ay öncesine kadar kimlerle ne sıklıkla görüştüklerinin tespit edilmesini isterdim. Hatta daha da ileri gidip acilen bu kişilerin çevrelerinde bağlantıları konusuna derin bir inceleme yapılmasını gündeme getirirdim. Bütün bunların yapılıp yapılmadığını ya da ne kadarının yapıldığını bilemem. Bildiğim bu cinayetin karanlıkta kalan yönlerinin bir an önce aydınlatılması gerektiğidir. Çünkü sözde Ermeni soykırımı tasarısının Amerikan Temsilciler Meclisi'ne görüşüleceği bir dönemde gerçekleştirilen bu suikastin arkasında başka güçler olabilir. Terör uzmanlarının deyimiyle büyük olasılıkla var. Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin dün medyaya yansıyan bu konudaki açıklamasına bakın ne diyor. Bunun adi bir cinayet gibi değerlendirilmiş olmasını ve sonuçta da Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen ceza ile kalmasını ben doğru bulmuyorum. Çünkü geçmişte birçok cinayet işlendi. Devam ediyorsa demek ki gerekli tedbirler alınmıyor demektir. Gerekli tedbirlerin alınabilmesi için olayın üstüne gitmek gerekir. İç ve dış bağlantıları ortaya çıkarmak lazım. Yani bu pis suyu başından kesmek gerekir. Yakalanan çocuklar bana göre maşadır. Asıl bunları kimler yönlendiriyor, kimler kullanıyor, onları bulup çıkarmak gerekir. Aklın yolu birdir. Uzun sözün kısası, önemli bir gerçeğe dikkat çeken Bakan Şahin'in bu sözleri ciddiye alınmalı, olayla ilgili soruşturmalar derinleştirilerek sürdürülmelidir. Kafalarda hiçbir soru işaretinin kalmayacağı ana dek. Sömürge ülkesine döndük ve selam. Gün olmuyor ki Avrupalı bir zat çıkıp da şunu şöyle yapın, bunu böyle yapmayın demesin. Yani Türkiye'yi yönetenlere direktifler vermeye, talimatlar yağdırmaya kalkmasın. Tıpkı Apo'yu asmayın gibi, Kuzey Irak'tan çekilin gibi, Atatürk'ün resimlerini indirin gibi, Kemalist zihniyete son verin gibi, PKK'lara af çıkarın gibi, Kürdistan'a yeşil ışık yakın gibi, TCK'yı değiştirin gibi, Orhan Pamuk'u yargılayamazsınız gibi. Gerisini saymaya kalksak sütunumuz yetmez. Neredeyse döndük. Neye mi? Sömürge ülkesine. Adamlar adeta kendilerine sömürge valisi, Türkiye'yi de ülkelerinin sömürgesi olarak görmeye başladı. Peki neden? Avrupa Birliği sevdasına verilen sonu gelmeyen tavizlerden. İşte bu nedenledir ki bunu böyle yapmazsanız müzakereler başlamaz. Şunu şöyle yapmazsanız üyelik gerçekleşmez deyip duruyorlar. Yarım yamalak bir üyelik sevdasına da istediklerini yaptırıp istemediklerini yaptırmıyorlar. Karışmadıkları tek şey kaldı. Ne mi? Yaşam süremiz. Yakında batılı bir zat kalkıp da Türk insanı şu kadar yıldan fazla yaşamamalı derse hiç şaşırmayacağım. İnanın çok üzülüyorum. Niçin mi? İngiltere'siyle, Fransa'sıyla, İtalya'sıyla dünyanın en güçlü devletlerini dize getiren Türkiye, yıllar sonra Avrupa ülkelerinin talimatlar yağdırdığı ülke haline getirildiği için. Sakın ola ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşı olduğum gibi bir yanılgıya düşülmesin. Karşı olduğum üyelik uğruna verilen tavizlerin koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni George'un, Hans'ın, Giuliano'nun oyuncağı haline getiren boyutlara ulaşmasıdır. Elbette AB'ye girelim. Ama devletimizin yapısını, ulusal birliğimizi bozdurmadan dünyanın adından övgüyle söz ettiği Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın kemiklerini sızlatmadan girelim. Gaflet uykusu. İktidar tamamen teröre teslim oldu. Tablo çok ağır. Bu gidiş çok tehlikeli. Bu önemli uyarıyı herkes ciddiye almalı. Niçin almalı? Bu uyarıyı yapan falanca ya da filanca kişi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet lideri olduğu için. Diyarbakır'dan başlayıp ülkenin en büyük kenti İstanbul'a sıçrayan şiddet olayları nedeniyle AKP iktidarını sert bir üslupla eleştiren Baykal şöyle diyordu. İktidar milleti dehşete düşüren olayları, ülkeyi parçalamak, ulusu bölmek isteyenlerin gerçekleştirdiği devlete başkaldırı provalarını seyretmekle yetiniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde devletine, askerine, polisine, vatandaşına saldıranlara seyirci kalan bir iktidar görülmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin ve Türk ulusunun sahipsiz kaldığını ileri sürerek uyarılarına devam ediyor. APA posterleriyle nasıl yürünüyor, PKK bayrakları nasıl dalgalandırılıyor, 30 bin insanın katili APO'yu bir kahraman olarak gösteren belediye başkanları nasıl görevlerinde kalıyor, kepenk kapatmayan esnafın dükkanlarının talan edilmesine, kamu binalarının tahrip edilmesine, vatandaşın araçlarının ateşe verilmesine nasıl engel olunmuyor, nerede bu devlet, nerede bu iktidar? Yaratılan otorite boşluğu sonucu sokakların elden gitmek üzere olduğuna işaret eden Baykal, bu konudaki uyarılarını şu sözlerle noktalıyor. Bu gidiş çok tehlikeli. Bu olaylar burada kalmaz, patlamalara yol açar, ciddi tepkilere yol açar. Türkiye'yi çok ciddi kutuplaşmalara çeker, kardeş kavgasına gider. Artık gaflet uykusundan uyanılmalı ve bu gidişe dur denilmelidir. Ana muhalefet lideri Deniz Baykal'ın sütunumuz itibariyle ancak bir bölümüne yer verebildiğimiz, bana göre iktidardan muhalefetine, askerinden polisine, üniversitesinden medyasına, sivil toplum kuruluşlarından sade vatandaşına kadar her kesim ve herkes tarafından dikkate alınması gereken uyarıları, eleştirileri, düşünceleri işte böyledir. Ben Türk toplumunun bir ferdi, Türk basınının bir mensubu olarak dikkate alıyorum. Tıpkı giderek artan laik cumhuriyete yönelik tehlikelere karşı yapılan uyarıları da dikkate aldığım gibi. Neden mi alıyorum? Görünen köy kılavuz istemediğinden. Aslan sosyal demokratlar artık tek vücut olmalı. Sonar'ın Şubat araştırmasında sosyal demokrat partileri için çıkan sonuç dikkat çekiciydi. Hangi açıdan mı? Sosyal demokratların iktidara gelememe nedeninin soldaki bölünmüşlük olduğu açısından. Sonar'ın anketine göre işte CHP'nin oy oranı. %14.76. Bu da DSP'nin oy oranı %6.70. Ve de SHP'nin oy oranı %1.47. Bu ne demektir? Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti ve Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nin seçimlere tek vücut olarak girmesi halinde sosyal demokratlara iktidar yolu açılabilir demektir. Çünkü böylesi bir durumda yaratılacak güven ortamında sosyal demokratların oy oranı hayli artacaktır. Geçtiğimiz seçimde %1.22'lik oy oranıyla baraja takılan DSP'nin bugün oy oranını %6.70'e yükseltmiş olması bunun kanıtıdır. Seçim atmosferine girildiğinde bu oran daha da yükselecektir. Ancak görüldüğü kadarıyla şu ya da bu nedenlerle, halkın kabul etmediği gerekçelerle solda bütünleşme gerçekleşmiyor, gerçekleşemiyor. O halde ne yapılmalı? Güç birliği. Sosyal demokrat birçok politikacının da deyimiyle CHP ve DSP seçimlere güç birliği yani ittifak yaparak girmeli. Niçin? Meclise daha fazla sosyal demokrat milletvekili girmesini sağlamak için. Evet, zihniyet aynı, çatısı aynı, aslan sosyal demokratlar artık kısır çekişmeleri bırakıp el ele vermeli, baraja takılan sosyal demokrat oylarla sosyal demokrat olmayan partilerin milletvekili sayısını yükseltmesini önlemelidir. Bu kendi gelenekleri açısından da hayati önem taşımaktadır.